Ayrım 24.
Sözünü etmek istediğim kişi tanınmış romancı Kenneth Roberts'ın üşenmeyip hakkında kocaman bir kitap yazdığı Henry Gross adında bir Amerikalı. Gardner'ın anlattığına göre Roberts'ın kitabı bir bilimsel düş romanı kadar ilginç hikayelerle doluymuş. Henry Gross and His Dowsing Rod, 1951. Bakınız AE sayfa 106 vs. Gross'un su bulmadaki dehasını anlamak için şu kadarını bilmek yeter sanırım. Gross sadece su damarlarının yer altındaki kıvrımlarını saptamakla kalmıyor, aynı zamanda suyun ne kadar derinde olduğunu, hangi tarafa doğru aktığını ve akıntının saniyedeki miktarını, hatta içilebilir olup olmadığını en ince ayrıntılarına varıncaya kadar belirleyebiliyormuş. Gerçekten de inanılır gibi değil, zira bu işin uzmanları yer üstünde akan sular için bile bu kadarını başaramazlar, öyle değil mi? İyi de Gross, bütün bunları gözü kapalı nasıl biliyor? Kullandığı yöntem çok basit ama 40 yıl düşünseniz bulamazsınız. Çubuğa sorular sorarak. Eğer çubuk yere doğru burkulursa bu evet, yerinden kıpırdamazsa hayır demekmiş. Şimdi anladınız değil mi? Morse bile bundan daha kısa, daha kolay bir şifre bulamazdı. Sizin anlayacağınız bu Gross, çubukla enikonu konuşarak ondan istediği bütün bilgileri alıyor. Gel zaman git zaman Gross 1949'da su bulmak için suyun arandığı bölgeye gitmek gerekmediğini, bunu uzaktan yapabileceğini keşfetmiş. Bu yeteneğini öylesine geliştirmiş ki 1950'de ta Bermuda'da 3 büyük su kaynağı bulmayı başarmış. Bermuda Nire, Gross'un oturduğu Kennebunkport Nire. İkisi arasında tam 800 mil var, düşünün. Bütün yaptığı da şu. Bayan Roberts bir Bermuda haritası üzerinde kalemini gezdiriyor, tam kaleminin ucu haritada su bulunan bir noktaya geldiğinde Gross'un harita üstünde tuttuğu çubuk aşağı doğru burkuluyor, hepsi o kadar. Düşünün ki o sıralarda Bermuda'da tek bir tatlı su kaynağı yokmuş, üstelik adada büyük bir susuzluk hüküm sürüyormuş, buna rağmen Gross'un dedikleri doğru çıkmış. Şimdi nasıl demezsiniz, ister inan ister inanma. Bir başka defasında Gross bir Afrika haritası üstünde de aynı yöntemi denemiş ve Sahra Çölü'nün altında muazzam bir su damarı keşfetmiş. Ancak gerçekten de böyle bir damar olup olmadığı, Gardner'ın bunları anlattığı tarihte, 1952, henüz bilinmiyormuş. Belki bugüne kadar o da bulunmuştur, kim bilir. Ha, Gross'un marifetleri bunlarla da bitmiyor. Çubukla insanların nerede olduklarını da saptayabiliyor. Bir dostunun kapısı önüne geldiğinde evde kimler olduğunu bilebiliyor. Ormanda saklanmaya çalışanların ve kaybolan eşyaların yerini bulabiliyormuş. Bir defasında takma bir deniz motorunu düştüğü 5 metre derinlikten bulup çıkarmış. Daha buna benzer bir sürü buluşları var ama hepsine değinmeyeceğim. Yalnız radyestezi konusunda da birçok başarılı deneyler yaptığı anlaşılıyor. Örneğin sarkaçla hayvanların yumurtaların, hatta fotoğraflardaki insanların cinsiyetini saptayabiliyormuş. Bakınız MG1 sayfa 107-108. Roberts'ın anlattıklarından yan tutma, abartma ve benzeri faktörlerin payını çıkarsak bile Gross'un bütün başarılarını yadsıyamayız. Ancak başarılarının kaynağı ne? Asıl sorun burada. Her şeye inanıverenler için sorun yok elbet. Anlatılanların yarısı bile doğru olsa adamın doğaüstü bir yeteneği olduğu şüphe götürmez. Ancak inanmaya çok hevesli bir tip değilseniz bu anlatılanlardan hiç değilse bir bölümünü aklınızın almayacağı da şüphe götürmez. Hadi diyelim ki arazi üzerinde su ararken çubuğun dalma hareketini Barrett'ın yaptığı gibi bir takım bilinen veya bilinmeyen fiziksel kuvvetlerin etkisiyle açıkladınız. Ama aynı hareketin basit bir harita üstünde gerçekleşmesine ne buyurulur? Ortada su yok, bir şey yok. En az şüpheci olanlarınızın bile burada bir şeylerden kuşkulanması gerekmez mi? Gerekir elbet. Ancak kuşkulanmakla iş bitmiyor. Asıl önemli olan Gross'un başarılarını elden geldiğince doğal nedenlerle açıklayabilmekte. İlk akla gelen Gross'un herhangi bir hile yapmış olabileceği, yani bir tür göz boyacılık numarası çevirdiği. Ancak bu çok uzak bir ihtimal, zira bunu açıklamak daha zor. Kaldı ki Gardner'ın dediğine bakılırsa Gross basit ve çok samimi bir insanmış. Bütün bunları nasıl başarabildiğine kendisi de şaşıyor ve anlamaya çalışıyormuş. Bakınız AE sayfa 108. Dolayısıyla başka bir açıklama bulmak gerekiyor. Bir üstünde düşünelim bakalım, sizce bu nasıl olabilir? Hemen hatırlatayım. Bu tür olaylar karşısında önce siz akla yakın bir açıklama denemesinde bulunmazsanız benim bu konuda size yardımcı olmam çok zorlaşır. Ayrıca bu kitabı yazmış olmamın da pek fazla bir anlamı kalmaz. Önce olayı bir defa daha gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın lütfen. Bir çatal çubuğu iki dalından ellerinizle sıkıca tutmuş arazi üzerinde yürüyorsunuz. Yürüyorsunuz derken çubuk aşağı doğru kıvrılıveriyor. Bana kalırsa burada insan kendine önce şu soruyu sormalı. Birisinin eline böyle bir dal verip herhangi bir amaç belirtmeden yürümesini söyleseniz dal sözü geçen hareketi yapar mı? Elbet buna cevap verebilmek için bunu birçok kişi üzerinde denemek gerekir, öyle değil mi? Ben denemedim. Bu nedenle sorumun cevabını kendim de bilmiyorum. Ancak cevabın olumlu olacağını sanmıyorum. Bir an için olumlu olduğunu düşünelim. Bu neyi kanıtlar? Bu durumda çubuğu tutan kişiye bunun nedenini soracak olursanız çok muhtemelen kollarının çubuğu tutmaktan yorulduğu için adalelerinin gevşediğini, bu yüzden de çubuğun ters döndüğünü söyleyecektir. Ancak deneyin amacı belirtilmemişse, olaya yeraltı sularının neden olduğunu söylemesi ihtimal dışı olsa gerek. Gross gibilerse amacın ne olduğunu biliyorlar. Üstelik bu yöntemle su bulunduğunu kaç defa duymuş ve buna yürekten inanmış kişiler. Buna bir de aynı başarıyı kendilerinin sağlamak arzusuyla tutuştuklarını ekleyin. Sanırım sorunun cevabına biraz daha yaklaşmış olursunuz. Ancak tam cevabı buluncaya kadar daha bir hayli yol almamız gerekecek. Zira bu saydığımız faktörler de Gross gibilerinin başarısının sırrını açıklamaya yetmiyor. Evet, Gross belki su bulma isteğini bilinçli veya bilinçsiz kas hareketleriyle elindeki çubuğa aktardığı için çubuk ters dönüyordur. Ama bu hareketin meydana geldiği noktada çoğu zaman su çıkmış olmasına ne buyurulur? Her eline çatal çubuk alıp yürüyenin su bulmadığı bilindiğine göre olayı sadece rastlantıyla açıklamak da mümkün değil. O zaman geriye iki ihtimal kalıyor. Ya Barrett ve Tromp'un iddia ettiği gibi yer altındaki su damarlarından yayılan bazı bilinen veya bilinmeyen kuvvetler şu veya bu yoldan olaya neden oluyorlar ya da su arayan kişi eski deneylerinden edindiği bilgi birikimine dayanarak bir tahminde bulunuyor, tahminlerinden bir kısmı da tutuyor. Bilinen fiziksel teorilerin ışığında birinci açıklamanın doğru olma şansı yok gibi. Ayrıca bu konuda jeologların yaptıkları deneylerin hiçbiri olumlu sonuç vermediği için jeologlar bundan böyle bu konuda herhangi bir araştırma yapmamaya karar vermişler. Bakınız H. Knobla, A.E. sayfa 160-63. Geriye kalıyor ikinci alternatif. Burada olayın şöyle açıklanabileceğini sanıyorum. Bir arazinin yüzeyindeki bazı işaretler bu konuda uzman olanlara birçok ipuçları verir. Herhalde kuyu açmada deneyim kazanmış kişiler bu tür işaretlerden yararlanıyorlar. Yoksa kuyuculuk diye bir meslek olmazdı. Bu konuyu inceleyen bazı bilim adamları çubukla su arayan kişide son derece duyarlılaşmış görme duyusu yardımıyla bulunduğu arazinin en küçük yapı özelliklerini fark etme yeteneği olduğu, bu kişilerin zamanla ne tür arazilerde su bulunabileceğini okumayı öğrendikleri, bu pratik bilgiyle dayanarak çubuğu gereken noktada hareket ettirdikleri sonucuna varmışlar. Bakınız Knobla, sayfa 156. Ayrıca bakınız MG1, sayfa 109. Ancak burada asıl önemli faktör şu olsa gerek. Nereyi kazarsanız kazın, yeterince kazdığınızda suya rastlarsınız. Hatta bazı arazide suya rastlamamak imkansız gibidir. Bermuda'nın da böyle bir yer olduğu anlaşılıyor. İnsan her zaman su bulamayabilir. Ancak başarısızlık için pek çok mazeret gösterebilirsiniz. Ya su kendiliğinden yolunu değiştirmiştir, ya da dinamit kullanılması buna neden olmuştur ve bunlar gibi. Sizin anlayacağınız su bulamayışınızı açıklamak için 40 dereden su getirebilirsiniz. İnsan biraz daha düşünürse bunlara benzer başka açıklamalar da bulabilir. Ama bence bu konuda daha fazla kafa yormaya değmez. Zira çubukla su bulunabileceği inancı kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin uydurdukları bir masaldan başka bir şey değil. Üfürükçüye giden hastalar da bazen iyileşiyor. Ancak iyileşmeyi üfürükçünün erdemine ve ustalığına yormak için insanın çok saf veya düpedüz aptal olması lazım, öyle değil mi? Ne var ki genellikle başarı veya başarı masalları bu tür konular üzerinde uzun boylu düşünmeye alışık olmayan insanları çabuk etkiler. Hele bu insanlar söz konusu başarıdan kendileri de yararlanmaya can atıyorlarsa. Bir an şöyle düşünün. Büyük bir çiftliğiniz var ama birkaç yıldır kuraklık hüküm sürdüğü için ürün alamıyorsunuz. Derken çatal çubukla su bulmada usta olduğunu söyleyen bir adam çiftliğinize çıkageliyor ve size iş teklif ediyor. Hem de aşırı bir ücret istemiyor. Ne yaparsınız bu durumda? Teklifi kabul edersiniz, öyle değil mi? Bu yöntemin geçerliliğine inanmasanız bile hadi bir de biz deneyelim demeniz çok mümkün. Şimdi bir an için adamın bir iki boşa giden denemeden sonra arazinizin bir yerinde su bulduğunu düşünün. Bu durumda amacınıza vardığınız için elbet sevinirsiniz ama adamın bu işi nasıl başardığı konusu üzerinde pek fazla kafa yoracağınızı sanmam. Çünkü sizi burada ilgilendiren elde edilen sonuçtur. Sonucun nasıl elde edildiği değil. Şarlatanların ününün çabucak yayılmasında bu pratik başarıya dönük tutumun önemli bir rol oynadığı kanısındayım. Burada kişi aradığını elde edince bu sonucu kendisine yardım eden kişinin ustalığına, hatta üstün yetenekli oluşuna yormaya hazırdır. Acaba bu adam gerçekten de usta mı türünden sorular sormak pek geçmez aklından. Kendinizi biraz daha o kişiye karşı şükran borçlu hissedersiniz. Bu tür duygular içinde aklınızdan geçen şüpheleri de bastırmaya çalışırsınız. Oysa daha önce siz kendiniz çiftliğinizde kuyu açmayı veya bir uzmana açtırmayı akıl etmiş olsaydınız, belki çok daha büyük bir başarı elde edebilirdiniz. Aslında bu söylediğim bir bakıma Gross gibiler için de geçerli. Zira bu kişiler isteseler de işe hiç çatal çubuğu karıştırmadan da iyi bir su bulma uzmanı olabilirlerdi. Daha doğrusu başarılarında bu çubuğun herhangi bir rolü yok. Gene her şeyi deneyimlerine borçlular. Ancak çatal çubuğun olaya gizemli bir hava verdiği, onu kullanan kişiye de ayrı bir otorite kazandırdığı yadsınamaz. İnsanlar daima gizli yeteneklere karşı büyük bir hayranlık duymuşlar. Bu tür yetenekli olduğuna inandıkları kişileri sıradan yeteneklilere tercih etmişlerdir. Evet, Gross sıradan bir su uzmanı olarak da para kazanabilirdi ama işe o sihirli çubuğunu karıştırdığı için daha fazla para kazandığı anlaşılıyor. Belki Gardner'ın dediği gibi kendisi de sihirli çubuğunun kerametine inanıyor. Ama o kadar da saf biri olmasa gerek. Zira Roberts'la birlikte bir şirket kurmuş. O zamanki parayla kuyu başına en az 100, en çok 1000 dolar alıyormuş. AE sayfa 113. Hep merak etmişimdir. Acaba hünerlerini parasız dağıtan, hatta çok ucuza satan şarlatan da çıkmış mıdır? Az kalsın unutuyordum. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Sizin anlayacağınız sihirli çubuk her başvurana kazanç sağlamıyor. Zira eline her çubuğu alan su bulamıyor. Bulsa da astarı yüzünden pahalıya geliyor. Gardner'ın anlattıklarına bakılırsa özellikle petrol aramada kullanılan benzer bir aygıt, Doodlebug, bir sürü tartışma ve sürtüşmelere yol açıyormuş. Örneğin size birisi gelip arazinizde bu Doodlebug'la petrol bulunabileceğini söylüyor. Siz de olur diyorsunuz. Derken o kişi yaptığı araştırmalardan sonra belli noktalarda petrol olduğunu söylüyor. Siz de bunun üzerine kuyu açması için bir petrol şirketiyle anlaşıyorsunuz ama şirketin mühendisleri başka noktalarda kuyu açmak gerektiğini söylüyor. Derken aranızda tatsız bir hırgür çıkıyor. Elbet Doodlebug'a daha çok güveniyorsanız. Jeologlara sorarsanız bu aygıtın petrol aramayla uzaktan yakından bir ilgisi yok. Aygıtı kullananlara sorarsanız bu aygıt petrolün kokusunu hemen alırmış. Jeologlarsa salt yeniliklere gözlerini kapadıkları için böyle diyorlar. İddialarına göre bu alet ya yer çekimi ilkesine göre çalışıyor ya da petrolün yaydığı bilinmez türden elektromanyetik dalgaları fark ediyormuş. Bakın gene gizli kuvvetler karıştı işin içine. Bir kısmı bayağı gösterişli olduğu anlaşılan bu tür aletlerin mucitleri, demek birçok çeşidi var. Aleti ancak kendilerinin kullanabileceği gerekçesiyle başkalarına el sürdürmüyorlarmış. Bakınız MG1 sayfa 114. Elbet nedenini anlıyorsunuzdur. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bu aletle petrol bulma şansı sihirli çubukla su bulma şansından bir hayli düşük ama ya bir de bulunursa, umuda kapılma inanıvermenin ana etkenlerinden biridir. Bu nedenle işin ucunda büyük paralar vehmeden bazı basit insanlar bu şarlatanların vaatlerine kanarak bazen büyük ücretler ödüyor ve ödedikleriyle kalıyorlarmış. Petrol bulunmadı mı? Şarlatan mazeret bulmada hiç zorlanmaz. Bölgedeki herhangi bir bilinmeyen kuvvet aletinin ibresini saptırmıştır falan. Biliyorsunuz şarlatanlar hiç yanılmaz. Ama onların da fazla hakkını yemeyelim. Bazen yanılmadıkları da oluyor. Nitekim bu Doodlebug denen aletle bir defasında Oklahoma'da 1943'te son 20 yılın en büyük petrol rezervi bulunmaz mı? Böyle bir başarının yüzlerce başarısızlığı kolayca unutturabileceğini tahmin edebilirsiniz. Zaten öyle olmasa şarlatanlar tutunabilirler miydi? Gerçi şans da bazen insan hayatında olumlu bir rol oynar ancak akıllı adam odur ki kaderini şansın yani rastlantıların belirlemesine elden geldiğince az fırsat vermeye, başka bir deyişle davranışlarını bilgiye dayandırmaya çalışır. Hele bilginin var olduğu yerde şansa güvenmek ancak akılsızların kârıdır. Kıssadan ise eğer arazinizde su veya petrol aramak istiyorsanız siz gene en iyisi bu konuda uzman olan bir mühendise başvurun derim. Zira böyle bir kişinin başarı şansı çubukçununkine kıyasla daha yüksektir. Elbet çubukçuya da başvurabilirsiniz. Yeter ki başvuracağınız kişi bu yöntemle çoğu zaman başarılı olduğunu kanıtlamış biri olsun. Zira onun bu başarısını tıpkı uzman kişi gibi pratik yoldan elde ettiği bilgilere borçlu olduğu şüphe götürmez. İyi iyi. Kayıp insanlar, eşya ve suçlular nasıl bulunur? Okült yöntemlerin uygulama alanlarının zamanla genişlediğini daha önce belirtmiştim. Nitekim hatırlayacaksınız, işe arazide su bulmakla başlayan Gross, sonradan bu yöntemi harita üzerinde su arama şeklinde geliştirmiş, onunla da yetinmeyip insan ve eşya arama işinde de kullanmıştı. Aynı şekilde Tromp bu yöntemden cinsiyet saptama işinde yararlanıyordu. Her önüne gelen sihirli çubuktan yararlanamadığına göre burada da insanın özel bir yetenekle donatılmış olması gerekiyor. Hatta Hindistan'daki profesyonel su arayıcılar örneğinden de anlaşılacağı gibi keramet çubukta değil insanda. Nitekim zamanla çubuk mubuk kullanmadan kayıp insanları, eşyaları hatta suçluları bulup çıkaran özel yetenekli insanlar türediğini görüyoruz. Bunlardan en ünlüsü ve de ilginci Gerard Kruwaze adındaki Hollandalı duyarlı. İngilizce sensitive sözcüğünün karşılığı olan bu sözcüğü, çeşitli paranormal yetenekleri olan kişinin kısaltması olarak kullanıyorum. 20. yüzyılın bu alandaki süper yıldızı sayılan Kruwaze'ye, onu en yakından tanıyıp incelemiş olan parapsikolog Profesör Tanhef, Mozart veya Beethoven ayarında bir duyarlı diyormuş. Bu konuda baş kaynağım P.H. Hobbins'ın yazıları. Bakınız, Gerard Kruwaze. Investigation of the Mozart of Physics Sloyds. SCP. Sayfa 122. Croisset sözcüğü Fransızca olup Kruwaze okunur. Biyografisini yazanlara bakılırsa Kruwaze bu yüzyılın en içinden çıkılma suçlarını çözmüş, sayısız kayıp eşyanın izini, yüzlerce kayıp insanın yerini bulmuş. Bu nedenle kendisine psişik dedektif lakabı takılmış. Ruh gücüyle hastaları iyileştirme yeteneği bakımından Casey'den geri kalmazmış. İleride olacaklara haber verme konusunda da üstüne yokmuş. Nitekim çeşitli vesilelerle yaptığı kehanetlerin birçoğu doğru çıkmış. Söylendiğine göre bu marifetlerinin çoğunu bilim adamlarının denetimi altında gerçekleştirmiş. Bu nedenle Kruwaze'yi Bayan Piper'den bu yana en sıkı şekilde incelenmiş duyarlılardan biri saymak gerekirmiş. A.E. Sayfa 122. Kendisini yakından incelemiş olanların başında da dünyada ilk kez bir parapsikoloji kürsüsünün başına getirilmiş olan Profesör W. Tanhef geliyor. Burada hemen bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Yukarıda yazılanlardan da görüldüğü gibi Kruwaze akla gelebilecek hemen her tür gizli şeyi meydana çıkarma, bir başka deyişle her sırrı çözme konusunda virtüöz olan bir kişi. Bu virtüözlüğünü de şaşmaz bir sezgiye borçlu olduğu anlaşılıyor. Bu bakımdan kendisini paranormal olaylar bölümünde incelemem belki daha doğru olurdu. Ama su çubuğuyla harita üzerinde kaynak bulan, aynı çubukla kayıp insan ve eşyanın yerini saptayan Gross'tan sonra Kruwaze'yi incelemenin daha uygun olacağını düşündüm. İnsan bu iki kişiyi karşılaştırınca aslında çubuk veya sarkaç gibi aygıtların işe bir tür objektif bir hava verme amacına yönelik bir trompe l'oeil olduğu kuşkusuna kapılıyor. Anlaşılan, Kruwaze bu tür araçlara başvurmaya gerek görmeyecek kadar duyarlılığına güvenen bir kişi. Paranormal yeteneklere inanmayan birçok kültürlü Hollandalı bile Kruwaze'nin gerçek bir duyarlı olduğu kanısındaymış. Bu mucizeler yaratan adamın hayatını yazan Amerikalı gazeteci J.H. Pollack, tam 5 yıl boyunca Kruwaze hakkında anlatılanları defalarca kontrol etmiş ve sonunda şu yargıya varmış. İnanılmaz ama doğru. Konuya bir şüpheci olarak yaklaşan Hobbins'e göre de, Kruwaze hakkında anlatılanlar gerçekten inanılmaz ama doğru oldukları çok şüpheli. En iyisi gelin Kruwaze'nin inanılmaz başarılarından birkaçını birlikte gözden geçirelim. Pollack'ın anlattığına göre Kruwaze pek çok açıklanamayan olayın çözümünde Hollanda polisine yardımcı olmuş. Bu yüzden de kendisine psişik dedektif adı takılmış. Bunlardan biri birdenbire ortadan kaybolan bir çocuğun sadece başına gelenleri değil, cesedinin nerede ve ne zaman bulunacağını bütün ayrıntılarıyla doğru tahmin etmiş olması. Gerçi ben burada ağız alışkanlığı tahmin deyimini kullandım ama birçoklarına göre burada düpedüz bilme söz konusu. Nitekim Profesör Tanhef bu olayı anlatırken Kruwaze'den paragnost diye söz ediyor. Paragnosis, bir şeyi özel bir sezi veya duyarlılık sayesinde bilmek demek. Yukarıda anlatılan olayların ayrıntıları için bakınız Hobbins A.E. sayfa 124 vs. Pollack, Kruwaze'nin buna benzer bir olayı nasıl çözdüğüne bizzat tanık olmuş. Bu sefer 1960'ta Eindhoven kentinde kaybolan 4 yaşındaki bir çocuğun nasıl kaybolduğunu ve cesedinin ne zaman ve nerede bulunacağını olayı gözleriyle görmüşçesine polise bildirmiş, çocuğun cesedi tam da onun dediği yerde bulunmuş. Bir başka defa Woburg kentinde Wimsley adında 6 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu Kruwaze'ye haber veriliyor ama neden sonra? Önce polisler bir polis köpeğiyle çocuğun cesedini aramaya çıkmışlar. Köpek polisleri çocuğun sık sık oynamaya gittiği Devlit adındaki kanal boyunca sürüklemiş ama bir sonuç alınamamış. Bunun üzerine çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı gazeteler, radyo ve televizyon aracılığıyla etrafa duyurulmuş. Bundan da bir sonuç çıkmayınca çocuğun amcası o sırada yurt dışında bulunan Kruwaze'ye haberi ulaştırmış. Bunu duyan büyük dedektif telefonda kendisine çocuğun kanalda boğulduğunu, cesedinin de birkaç gün sonra bir köprü, bir savak veya benzeri bir yer yakınında su yüzüne çıkacağını bildirmiş. Ceset cumaya kadar bulunmazsa durumdan haberdar edilmesini tembihlemiş. Cuma günü de çocuğun izine rastlanmayınca Kruwaze Woburg'a gelir. Yanında çocuğun suya düştüğü yerin de bir krokisini getirmiştir. Polisleri de arabasına alıp Devlit kanalına doğru yola çıkar ve daha önce polis köpeğinin işaret etmiş olduğu noktada arabayı durdurur. Kendi deyişiyle durdukları noktaya vardıklarında içini güçlü duygular kaplamıştır. Van Woudenburg adındaki polis, Kruvaze'nin krokisiyle durdukları yer arasında belirgin benzerlikler görür. Kruvaze çocuğun o noktada boğulmuş olduğunu ancak cesedinin salı sabahı 800 yarda kadar aşağılarda bir köprü yakınında su yüzüne çıkacağını söyler. Çocuğun cesedi gerçekten de tam onun dediği gün tam dediği yerde su yüzüne çıkmaz mı? Şimdi siz gelin de bu adamın doğaüstü bir sezgisi olduğuna inanmayın. Hem düşünün ki Kruvaze daha buna benzer nice bilinmeyen denklemi çözmeyi başarmış. Tanhef gibi bir profesör boşuna inceleme konusu yapmamış Kruvaze'yi. Sıradan insanların bu tür başarılar karşısında büyük bir hayranlık duymasını anlamak zor olmasa gerek. Ama bir parapsikoloji profesörü de aynı hayranlığı paylaşıp neredeyse bütün ömrünü bu tür olayları incelemeye hasredince iş daha da bir önem kazanıyor, öyle değil mi? Ancak gene de insanlar arasında bu tür anekdotları şüpheyle karşılayan, hatta en şüphe edilmez gibi görünen olaylar karşısında bile acaba bütün bu anlatılanların daha doğal, daha akla yakın, sözün kısası daha bilimsel bir açıklaması yapılamaz mı diye soranlar var. İşte Hobbes da bu münafıklardan biri. Sanki hiçbir şeye inanmamaya yemin etmiş gibi yukarıda andığım üç olayı didik didik ediyor ve her birinin doğal biçimde açıklanabileceğini, dolayısıyla Kruvaze'de özel gizli yetenekler olduğuna inanmak için bir neden olmadığını göstermeye çalışıyor. Ayrıntılar için bakınız Hobbes sayfa 128-29, ayrıca sayfa 140. Keman çalmasını bilmeyen veya iyi çalamayan bir kimse büyük bir virtüözü dinlerken benzer duygulara kapılabilir. Nitekim Paganini'yi dinleyenlerin birçoğu onda o insanüstü hatta şeytansı bir yetenek olduğu duygusuna kapılmışlar. Son derece zor çarpma veya bölme işlemlerini neredeyse bir bilgisayar hızıyla akıldan yapabilen aritmetik virtüözleri de insanlarda buna benzer bir izlenim uyandırmamışlar mıdır? Ama gene de insanın bu tür duygulara kapılıp bu üstün başarıların normal insanlarda bulunmayan bir yetenekten kaynaklandığını düşünmesi bence işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değil. Aslına bakarsanız sıradan insan bu tür konuları fazla kurcalamaya üşendiği için yani bir tür düşünme tembelliğinden ötürü böyle üstün başarılı kişilerde apayrı bir yetenek var sanır. Aritmetik virtüözlerini ele alalım. Bütün matematiksel işlemlerin temelde dedüktif mantık kurallarına dayandığını biliyoruz. Yoksa bilgisayarların bu işlemleri yapması mümkün olmazdı. Ancak 100 metreyi 10 saniyede koşabilen atletler olduğu gibi verilen bir aritmetik işlemini hem de kafadan büyük bir hızla yapabilen insanlar da var. Bu onlarda mantık üstü, bazılarının sezgi adını verdiği bir yetenek olduğunu mu gösterir? Şüphesiz hayır. Anlaşılan bu gibi kişiler verilen rakamları bir kağıda yazarcasına belleklerine kaydedebiliyor, ondan sonra da istenen işlemi normal insanlardan çok daha hızlı biçimde yapabiliyorlar. Hepsi bu. Zaten aritmetik virtüözleri arasından büyük matematikçi çıkmamış olması da bunu kanıtlamıyor mu? Her neyse biz gene asıl konumuza dönelim. Kruvaze'nin başarıları ilk bakışta gerçekten de akıl alır gibi değil ama dediğim gibi bunları aklımızın almaması biraz da bu konuda aklımızı çalıştırmamamızdan kaynaklanıyor olsa gerek. Nitekim biraz düşünürsek bu başarılarda şansın yanında Kruvaze'nin gerçek bir dedektif gibi hareket etmiş olduğunu görüyoruz. Sizin anlayacağınız onun da tıpkı bir Sherlock Holmes gibi ipuçları toplamayı çok iyi beceren ve topladığı ipuçlarını çok iyi değerlendirebilen, bunlara dayanarak çok iyi mantıksal çıkarımlar yapabilen, bu arada insanlardan belli etmeden birçok bilgileri toplayabilen usta bir dedektif olma ihtimali hiç de yabana atılamaz. Bir de şu var, yaptığı tahminlerin kaçta kaçı doğru çıkmış acaba? Bu soru şu bakımdan önemli. İnsanlar genellikle Kruvaze gibilerinin birkaç göz kamaştırıcı başarısını duydular mı, onun birçok defa yanılmış da olabileceğini düşünmezler.